Merhaba, ben Erdo Özağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Mobilitenin yeni bölümüyle karşınızdayız. Yine son bir haftada gerçekleşen önemli teknolojik olayları ekranlarınıza getireceğiz. Evet Ender, dilersen çok uzun süredir konuştuğumuz, yer yer eleştirdiğimiz Nvidia ile başlayalım. Çünkü Nvidia, Tegra 4 platformunu artık kullanıma sunmak üzere. Platforma teknik detaylar da ortaya çıkmış durumda. Muhtemelen önümüzdeki Ocak ayında, yani gelecek ay, Amerika'da gerçekleştirilecek, Las Vegas'ta yapılacak tüketici elektroniği fuarında biz Tegra 4'ü göreceğiz. Biz mobilitede eleştirdiğimiz ne kadar yön varsa Tegra 3 ile ilgili olarak Nvidia hepsini düzeltmiş, hepsini geliştirmiş. Adeta bir sebebini isteyebilirim. Yani bu açıdan bakıldığında hani kısaca teknik özelliklerden bahsedelim önce. Daha sonra bu platformun neler yapabileceğini ya da rakipleri karşısında neler ortaya koyabileceğini zaten değerlendireceğiz seninle. Şimdi yine Tegra 3'te olduğu gibi 4 artı 1 çekirdekli bir tasarıma sahibiz. Burada artık Cortex A9 yerine Cortex A15'e geçildiğini görmekteyiz. Tek soru işareti artı 1 olarak nitelendirdiğimiz bu Companion Core, yani ortak çekirdek denen güç tüketiminin, güç tüketiminin baz alındığı çekirdeğin hangi yapıya sahip olacağı. Eğer Tegra 3 gibi olursa muhtemelen düşük güç tüketimi bir Cortex A15 olacak. Ancak Cortex A15 ile birlikte ARM tarafı yeni bir platforma da geçiş yaptığı için burada alternatif bir seçenek olarak Cortex A7 tabanlı bir işlemciyle de karşılaşabiliriz. İşlemci çekirdeğiyle de karşılaşabiliriz. Yani Cortex A9'dan çok az daha yavaş olan ancak neredeyse yarı yarıya daha az güç tüketen bir çekirdek yapısı olabilir 5. çekirdek için. Bununla birlikte bence en önemli detay aslında 72 çekirdekli denen, muhtemelen 72 adet paralel işlem birimine sahip olan Kepler mimarisini kullanan yeni grafik birimi olacaktır. Çünkü Nvidia diyoruz, grafik tabanlı bir şirket. Yani görsel teknolojilere yoğunlaşan bir şirket. Ancak şu an Tegra 2, Tegra 3 platformların tamamı sahip oldukları grafik birimiyle çıktıkları dönemlerde en hızlı grafik birimi değillerdi. Şu an Tegra 3 zaten oldukça geriye düşmüş durumda. Evet. Ancak kağıt üzerindeki verilere baktığımızda Tegra 4, Wayne kod adını taşıyan Tegra 4 bayağı vaatkar görünüyor.
Evet, işlemci tarafında zaten bekleneni verdi. Yine ben belki 4 artı 1 değil de sadece 4 çekirdekli bir yapı kullanabilir diye düşünüyordum ama 4 artı 1'i zaten denediler. Artık kernel yazılımları nasıl optimizasyon yapılacakları konusunda bilgiye sahip oldular. Yine 4 artı 1'i görüyoruz. Grafik tarafındaki ise Kepler mimarisini biliyorsun. Zaten oldukça verimli ve başarılı bir grafik mimarisiydi. Hem performans anlamında hem de enerji tüketimi konusunda verimlilik anlamında çıtayı oldukça yükseklere taşımıştı. Keza PC tarafına baktığımızda AMD'nin bunlara rekabet edebilmesi de şu anda verimlilik anlamında biraz zor gözüküyor. En akıllısını yapıp Kepler'in başarılı bir mimarisini Wayne olan Tegra 4'e entegre etmişler. Tabii burada 72 çekirdek biraz pazarlama taktiği olacaktır. Çünkü hani PowerVR tarafına baktığımızda orada çekirdek olarak bahsedilen yapı tamamen bir grafik işlemini baştan sona hesaplayıp işte dokularını yerleştirip ekrana görüntüyü oluşturabilecek kadar hazır komple bir yapıyı sergiliyor.
Ya burada şöyle söyleyeyim aslında iPad 4'teki 4 çekirdekli grafik birimi, A6 X8'li 4 çekirdekli grafik birimi aslında bir yerde belki 4 adet bağımsız, yani 4 adet GPU gibi de düşünülebilir. Yani
onları kessen orada başka bir yere bağlasan sana bir GPU olarak görev hizmet edebilir. Tabi buradaki GeForce'daki 72 çekirdeğin böyle bir yapısı yok. Bunlar zaten böyle grup halinde çalışmak üzere tasarlanmış grafik birimleri. O yüzden 72 çekirdeği burada hani shader birimi veya paralel işlem birimi olarak tabir etmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
Tabi bu noktada hani Tegra 4'ün yenilikleri bunlarla ibaret değil. Tegra serisinin şu ana kadarki en büyük eksiklerinden birisi olan bellek kontrolcüsünde dönen bir güncellemeler var. Artık Nvidia'da tek kanaldan çift kanal bellek kontrolcüsüne geçiyor. Burada Nvidia'nın uzun süredir yaptığı açıklamalar, akıllı cihazların şu anda çift kanal bellek kontrolcüsüne ihtiyaç duyabilecek kadar işlem yapmadıkları, veri tüketmedikleri, çift kanal bellek kontrolcüsünün en azından Tegra 4'e kadar olan bu zaman dilimi içerisinde daha çok pil tüketiminde olumsuz etki olarak bir sonuç doğurduğunu söylüyordu. Ancak hal tabii pek böyle değil. Yani şu anda Samsung olsun, Qualcomm olsun bu firmaların hepsi çift kanal bellek kontrolcüsü kullanıyor. Ve bu firmaların sunduğu platformların pek çoğu Tegra'dan daha az güç tüketip daha yüksek performans sunabilen platformlar. Tabii zaten diğer taraftan yüksek kaliteli, yüksek çözünürlüklü içeriğin sayısı da artıyor. Dolayısıyla daha fazla bant genişliğine bir ihtiyaç da söz konusu. Nvidia'da nihayet bu ısrarından vazgeçerek Tegra 4 ile birlikte çift kanala geçti. Zaten teknik özelliklere baktığımızda zaten bir darboğaz oluşurdu tek kanalla birlikte. Bunun önünü açtılar diyelim. Yine bir başka gelişim olarak 28 nanometre üretim teknolojisine geçiyor. Artık Qualcomm'da olduğu gibi Nvidia'da. Samsung için bundan bahsedemiyoruz. Samsung kendisi ürettiği için işlemcilerini 32 nanometredeler. Muhtemelen onlar da bir güncelleme yapacaktır 2013 içerisinde. Burada bakıldığında hani şu an güç bölümüyle ilgili aslında bir detay benim dikkatimi çekiyor. Şimdi prizm denen bir detay var orada. Biz bunu şu an tam ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak Nvidia muhtemelen Tegra 4 ile bir takım yeni teknolojileri de hayatımıza sokacak. Prizm'de güç yönetimi ya da enerji tasarrufuna yönelik olarak bir yeni teknoloji ya da yeni bir metot olabilir. Bunu bekleyip göreceğiz. Evet. Ocak ayında açıklanacaktır muhtemelen.
Üretim teknolojisiyle ilgili bir sıkıntı olabilir. Çünkü biliyorsun bu ekstra çekirdek, Shadow Core adı verilen altta kalan düşük güç tüketimli çekirdeğin yapısı Nvidia tarafından tek rüştü hatırlarsan düşük güç tüketecek şekilde low power modda üretiliyordu. Hı hı. Şimdi işlemcinin kalan kısmı da high power modda çalışacak şekilde üretiyordu. Belki bu Prism bu noktada hani malzeme mühendisiyle ilgili bir gelişme, yenilik olabilir ve bu 5. çekirdeği de farklı bir üretim teknolojisi kullanmadan daha düşük güç tüketecek şekilde sunmalarına olanak sağlamış olabilir.
Evet, tüm bunların dışında kısaca diğer özelliklerden de bahsedecek olursak hı. Full HD çözünürlükte 120 Hz desteği geliyor artık Tegra 4 ile birlikte. Yani 3 boyutlu görüntü noktasında hı. artık Nvidia bu desteğini Full HD çözünürlüğe de çıkarmış durumda. Normal 2D görüntüler için 2560'a artık 1440 çözünürlükte görüntü desteğinde geldiğini görmekteyiz hı hı. ki yani burada artık Retina çözünürlüğünün Tegra 4 tarafından desteklendiğine tanık olmaktayız. Hani Google'un piyasaya sürdüğü Nexus 10'da, Samsung üretim Nexus 10 tabletteki çözünürlüğe baktığımız zaman artık bu çözünürlükte yavaş yavaş yaygınlaşacak evet. gibi görünüyor. Hani özellikle iPad 3'e baktığımızda yani The New iPad denen iPad 4 öncesi tablete baktığımızda Retina çözünürlük vardı ancak grafik birimi o çözünürlükte akıcı oyun deneyimi sunmaktan evet. uzaktı. Biraz bazı sıkıntı oyunlarda yarattı. Sıkıntılar vardı. Nvidia da bundan yola çıkarak 2560'a 1440 çözünürlükte yani görüntü hızlandırma desteği sunuyor, video hızlandırma desteği sunuyor ki buradan işleme hem de çözümleme yapabiliyor grafik birimi. Bunun dışında hani 350 megapiksellik görüntüleri saniyede her saniye 350 megapiksel görüntü işleyebiliyormuş Tegra 4. Tabi böyle görüntüler çekebilen telefonlar, akıllı cihazlar yok ancak
Burst Mode adı verdiğimiz belki de seri çekimde bu tarz yüksek verileri işleyebilmesi önemli olacaktır.
Tabi bu noktada muhtemelen hani önümüzdeki yıl için çıkacak telefonların büyük ihtimalle 16 megapiksel civarında hı-hı. bir kamera çözünürlüğüne sahip olacağını düşünürsek eğer yani Burst Mode'da da saniyede 10 kare çekebildiğini tam yola çıkarsak muhtemelen fazlasını sunan bir evet, yapıda olduğunu söyleyebiliriz.
Belki hani 20 karelere doğru ulaşabilir.
Muhtemelen öyle bir gelişme de olabilir. Bunun dışında USB 3 desteği var. Yine gelişmiş güvenlik önlemlerine yönelik bir takım güncellemeler var. Video hızlandırma noktasında yeni destekler söz konusu. Çünkü video hızlandırma büyük önem taşıyor. Örneğin
artık evet.
hani yeni farklı formatlar kullanılmaya başlandı ve bazen bu formatlara destek, donanımsal destek hı-hı. büyük önem taşıyabiliyor. Bu noktada Tegra 4 piyasada ne var ne yoksa hepsini destekler nitelikte gibi görünüyor. Son olarak da belleklerden bahsedelim. Düşük güç tüketimi ne kadar bellek tipi varsa Tegra 4 tarafından hepsini desteklendiğini
aslında piyasadaki birçok işlemcinde birden fazla bellek tipine hem DDR2 hem DDR3'e destek verdiğini de biliyoruz. Hani ekstra yeni bir şey değil ama Nvidia'nın da bu desteği sunması tabii burada kendilerine artı bir nokta olacaktır.
Son olarak tabii şimdi Tegra 4'ün ne zaman çıkacağı da büyük merak konusu. Dediğimiz gibi Ocak ayında yapılacak hı-hı. tüketici elektronik fuarında Nvidia Tegra 4'ü tanıtacak ancak Nvidia yeni çipini tanıtacak. Hı-hı. Tegra 4'ü kullanan cihazların lansmanı muhtemelen Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleştirilebilir. Evet. Ve takip eden süreçte de piyasaya girebilir. İyimser bir tahminle muhtemelen Nisan-Mayıs ayı gibi ya da en kötü Haziran başı gibi Tegra 4'ü kullanan cihazların piyasaya çıktığına tanık olacağız gibi görünüyor. Hatta Tegra 4'ü kullanan cihazlarla ilgili bir takım haberlerimiz var. İlerleyen dakikalarda onlar da ekranlarınıza hı-hı. gelecek diyerek buradan Nvidia'nın en büyük rakibine peki, geçelim aslında. Evet, ARM dünyasında belki rakibi değil. En azından henüz değil çünkü onların da ARM'la ilgili bir takım çalışmaları var. Ancak GPU teknolojilerinde Nvidia'nın en büyük rakibi olan AMD ile ilgili sıradaki haberimiz. Biz mobilite programında aslında son dönemlerde daha çok böyle akıllı cihazlar, akıllı telefonlar, tabletlere ağırlık veriyoruz. Ancak ilgi alanımıza ultrabooklar, dizüstü bilgisayarlar, ultra taşınabilir yeni bilgisayar formatları, form faktörleri de girmekte. Bu haberimiz de aslında dizüstü bilgisayarlarla ilgili AMD Radeon serisi ekran kartlarının 8000 serisi mobil versiyonlarını tanıttı. Hani yepyeni bir mobil dizüstü bilgisayar GPU sayesinde karşı karşıyayız. Nvidia AMD buna solar sistem yani aslında bir güneş sistemi adı vermiş gibi görünüyor. Yani GPU'lara baktığımız zaman bir önceki jenerasyonla kıyaslandığında belki de en büyük farkın yeni grafik mimarisine geçiş olduğunu görmekteyiz. Yani grafik Core Next mimarisine geçiyor AMD burada. Ve daha son 1.1 desteği gelişmiş olarak bu GPU'larda var. Yani GPU'lara baktığımız zaman 8500, 8600, 8700 hatta 8800 serisi var. Ancak 8800 haricindeki tüm o 3 seride yani 8500, 600 ve 700 serilerinde aynı GPU tasarımının kullanıldığını görmekteyiz. Hepsinde 384 adet paralel işlem birimi var. Fark yaratan unsur ise aslında bellek çalışma hızları ve kullanılan bellek tipleri.
Evet. Şimdi bellek tipleri özellikle dizüstü bilgisayarlardaki grafik performansını belirleyen en büyük unsur. Tabi burada termal dizaynı da bir kenarda tutmak lazım. Çünkü hani 13 inçlik bir dizüstü ile 15 veya 17 inçlik dizüstü bilgisayarda aynı soğutma sistemi olmadığından saat frekansı anlamında da dizüstü bilgisayar boyutları büyüdükçe performansında paralel bir şekilde yükseldiğini söylemek yanlış olmaz. Bu 3 modelin dışında asıl fark yaratan model ise 8800M versiyonlardı. Bu modelde artık grafik çekirdeği sayısı da bir önce diğer 3 modele göre oldukça yükselmekte ve 640 adet paralel işlem birimine çıkmakta. Burada tabii saat frekansları da büyük ihtimalle diğer 3 modele kıyasla daha yüksek olacaktır ve kullanılan bellek tipini birçok üretici GDDR5 olarak seçecektir. Ha, performans anlamında baktığımızda bir önceki versiyonuna göre mimarinin getirdiği yeniliklerin dışında yine oldukça yüksek performans sunabileceğini söyleyebiliriz. Ama bunlar en üst model grafik mobil grafik yongaları değil, bunların üstüne birkaç modelin geleceğini de söylemek yanlış olmaz.
Evet, şu ana kadar saydığımız tüm 8500'den 8800'e kadar olan tüm grafik birimleri AMD'nin daha çok orta segmente konumlandıracağı çözümler olacak. Yüksek performans segmentindeki modeller ise önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde muhtemelen AMD tarafından piyasaya sürülecek ki yani burada karşılaştırma yapmak açısından 8800 mobile grafik biriminin AMD tarafında GTX 650M'den daha hızlı olduğu söyleniyor. 120 ile 45 arasında değişen oranlarda daha hızlı olduğu söyleniyor ki GTX 650 zaten bakıldığında GTX 650'nin mobil versiyonu şu an pek çok dizüstü bilgisayarda kullanılan belki de Nvidia'nın 600 serisinin en çok sattığı GPU evet. modeline sahip. Hem performans anlamında hem güç tüketim anlamında pek çok kullanıcının ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olduğunu görmekteyiz. 8000 serisi mobil grafik birimleriyle ilgili aslında en büyük güncelleme muhtemelen Enduro teknolojisi olacaktır. Çünkü AMD'nin şu ana kadar eksik kaldığı bir nokta vardı. O da Nvidia'nın Optimus teknolojisi gibi bir çözüme sahip olmaması. Optimus ne yapıyordu? Harici ekran kartı, harici grafik birimiyle işlemci entegre grafik birimi arasında kullanıcının herhangi bir müdahalesine gerek kalmadan
dinamik olarak,
otomatik olarak işletim sistemi açıkken, bilgisayar çalışırken geçiş yapabiliyordu. Yani siz masaüstündeyken süper düşük güç tüketen entegre grafik birimini çalıştırıyor. Oyun açmak istediğinizde ise harici grafik birimine geçerek performans ihtiyacınızı karşılıyordu. Şimdi bunun birebir aynısı AMD tarafında da var. Enduro teknolojisi de artık AMD tarafında piyasaya sürülmüş durumda. Yani Intel ya da AMD fark etmeksizin sahip olduğunuz dizüstü bilgisayarda hangi işlemci olursa olsun bu teknolojiye sahip bir mobil grafik birimi de varsa işlemci entegre grafik de harici GPU arasında otomatik olarak geçiş yapılacak diyelim. Muhtemelen detaylı açıklamalar yine tüketici elektronik fuarında yapılacaktır. Takip eden dönemde de zaten bazı bilgisayar üreticilerinin modelleri de sızmaya başladı. Asus'un bir takım modelleri gibi. Muhtemelen 2013 ile birlikte artık AMD'nin 8000 serisinin mobil GPU'larını kullanan dizüstü bilgisayarlar da piyasaya girmiş olacak diyerek Samsung'a geçelim. Samsung tarafında son dönemin en popüler telefonlarından birisi Note 2. Galaxy Note 2 milyonlarca adet sattı. Dünya çapında büyük başarı elde etti.
Yeni bir segment oluşturdu.
Evet, hem Note hem de Note 2 Fablet dediğimiz hem tablet hem de telefon olarak kullanılabilen bir kategoriyi doğrular aslında. Yani şimdi Galaxy Note 2 ile ilgili olarak söyleyebilecek çok fazla söz yok. Şu an herhalde Android dünyasının donanım bazında belki de en güçlü telefonu. Neden en güçlü telefon diyorum? Daha güçlü telefonlar var kağıt üzerinde. İşlem gücü olsun ve diğer detaylara itibariyle. Ancak bu telefonların pek çoğunu henüz dünya genelinde bulmak mümkün değil. Dünya genelinde satılan, her yerde bulunabilen, her yerde kolayca erişilebilen en güçlü telefon şu anda Galaxy Note 2 durumunda. 2 GB belleği var. 1.6 GHz hızında çalışan 4 çekirdek Exynos işlemcisi var. Bardağı var, kalemi var, bir sürü teknolojisi var. İşletim sistemi tarafında Samsung'un pek çok özelleştirmesi
yazılım
var.
Yazılım anlamında güzel işler yapıyor
Samsung. Bu açıdan Note 2 büyük başarı kazandı. Zaten Note da büyük başarı elde etmişti. Şimdi Note 3 ile ilgili dedikodular kendini göstermeye başladı. Burada altı çizilen en büyük detay Samsung'un 6.3 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlük sunan yeni bir Super OLED ekran kullanıma gideceği şeklinde.
Şimdi Erdi, Note ailesi o kadar güzel bir başarı yakaladı ki Samsung tabii ki bunun devamını getirmek isteyecektir ve belki de hani kendilerini öngördüğünden bile daha çabuk yeni Note modellerini piyasaya sürüp hani kullanıcıların bu noktada tatmin etmek isteyebilirler. Teknik özellikleri anlamında bu Note'a baktığımızda, yeni Note'a baktığımızda Full HD artık 5 inçlerde bile görmekteyiz ama Samsung'un buradaki hani Super OLED'i Full HD çözünürlüğe çıkarıp çıkaramama konusunda bazı tedirginlikler olabilir ama
Muhtemelen çıkaracaklar.
Ufak örnekleri zaten yapmışlardı. Belki hacimli üretime geçme konusunda şu anda çalışmalar yapıyor olabilirler ama Full HD çözünürlük olacağını garantileyebiliriz. Artık Quad Core, yani 4 çekirdekli bir Cortex A15 Exynos işlemcisini göreceğimizi de söylemek yanlış olmaz. Belleği de artık 2 GB standart oldu diyebiliriz. 2 GB'ın üzerinde bir bellek kullanabilirler. Bu noktadan 2.5 olabilir, 2.75 olabilir. Hani piyasa nasıl şekillenecek onu aslında üreticiler belirleyecek. Çünkü bellek, özellikle akıllı cihazlardaki bellekleri hani PC gibi düşünmemek lazım. Hani iki katı şeklinde artmıyor. O modülleri farklı şekilde birleştirip cihaz içerisinde böyle buçuklu, çeyrekli bellek modelleri de üretebilmek mümkün. Kamerası anlamında yenilikler olacağını ben tahmin ediyorum. Samsung'un zaten kendi sensörü yapma konusundaki çalışmaları var. Son noktalara da gelindi. Belki kendi sensörlerini kullanıp, yüksek çözünürlük bir sensörü kullanıp 13, 15, 16 Note 3'te değerlendirebilirler. Kalemde belki ufak tefek bazı güncellemeler olabilir. Bir de pilinin de hani 300-500 mAh daha yüksek olacağını cihazın boyutunun büyümesiyle paralel olarak söyleyebiliriz.
Özellikle kamera tarafında ben de çok büyük gelişmeler bekliyorum aslında. Çünkü şu an piyasada kamera sensörü noktasındaki hakim gücün Sony olduğunu biliyoruz. Sony'nin geliştirdiği sensörler kendi telefonlarından tutun da Apple'a kadar pek çok firma tarafından kullanılıyor. Hatta Nexus 4'te bile hem ön hem de arka kamerada Sony sensör vardı. Sony'de 2013 yılında Exmor Ares adını verdi. Yeni sensörlerin kullanımına başlayacak. Bu sensörler yüksek hızda video fotoğraf kaydı, HDR modda video kaydı gibi pek çok özellik, fotoğraf çekimi gibi pek çok özellik sunmakta. Samsung da kendi sensörlerini geliştirmeye başlamıştı. Muhtemelen 2013'teki bu yeniliklere karşı onlar da benzer özellikler sunan yüksek çözünürlüklü sensörlere geçiş yapabilirler. Note 3 muhtemelen kendi segmentinde yine çok konuşacak bir telefon olacak. Ekran boyutunu yine büyüyecektir diye tahmin ediyorum. 5.3'tü 5.5 oldu. Şimdi 6.3 olur mu? Bunu bekleyip göreceğiz. Ancak büyümesi muhtemel çünkü pazar şunu gösteriyor. Büyük ekranlı telefon kullanan var, evet, satın alan var. Da var. Ve pazar olduğu sürece üreticiler her zaman daha fazlasını verme noktasında. Çünkü daha pahalıya satacaklar aynı zamanda. Girişimcilerdir. Bu noktada da Galaxy Note 3 muhtemelen yine çıtayı belirleyen bir takım özelliklere sahip olacak ki Huawei'in de 6.1 inç büyüklüğünde Ascend Mate adında verdiği bir telefonu geliştirdiğini zaten biliyoruz. 6.3 inç de Samsung cephesinde bizler için sürpriz olmayacaktır diyerek buradan LG'ye geçelim. Nexus 4 dedik, adını andık. Bari LG'den de bahsedelim bu noktada. LG ile ilgili haberimiz biraz farklı aslında. Şimdi Apple iPhone 5'i Çin'de piyasaya sürdü. Bu konuyla ilgili de bir haberimiz zaten var. Önemli bilgiler var o konuyla ilgili olarak da. Tabii Çin pek çok üretici için büyük bir pazar. Çünkü sürekli artan bir telefon satış hacmi var Çin'de. İnsanlar akıllı telefon kullanımına daha yeni adapte olmaya başladılar. Dolayısıyla artan rekabete bağlı olarak üreticiler de yavaş yavaş birbirlerine sataşmaya başladılar ki burada ilk örneğimiz LG olacak. LG hazırladığı yeni bir reklamla Apple'a bildiğiniz baya baya göndermiş. Hatta giydirmiş diyelim biz buradan biraz daha argo tabirle. Çünkü elmayı almış. Optimus Ki adını verdiği üst seviye akıllı telefonu ki hakikaten kağıt üzerinde çok üst seviye bir telefondur. Elmayı ortadan ikiye ayırıyor. Yani seni parçalarım diye bir mesaj vermeye çalışmış bu noktada. Hani bakıldığında iddiaları da şu. Örneğin Optimus Ki'de 4 çekirdekli işlemci var ama iPhone 5'te yok. Hani çekirdeğin ya bu kadar... her şey olmadığını biz zaten daha önceki videolarımızda iPhone 5'in incelemesini anlatmıştık ancak LG böyle bir argümanla özel bir reklam hazırlamış. Ne kadar başarılı olur bunu bekleyip göreceğiz ancak adama da sorarlar.
Sen önce hani yazılım çıkar.
Önce yazılım güncellemesini yap diyebilirler çünkü hani yazılım güncellemeleri tarafında sabıkası en kabarık telefon LG, marka LG. Çünkü pek çok telefon için henüz yazılım çıkmış değil.
Çıkacağı
süper
da belli
telefon
değil.
Dedikleri Tegra 3 tabanlı Optimus 4X HD içinde herkes 4.1 güncellemesi bekliyor ancak hani diyor ya Sony şu tarihte çıkaracak, Samsung şunu verecek, diğer firmalara bakıldığında hepsinin bir takım çalışmaları var ancak LG'den ben şahsen hiç duymadım.
Test ediliyor diye ben bir yazı okudum ama hani test edecekler de hani yayınlayacaklar mı o bile belli değil.
Yani umarım sürpriz yapar da yayınlarlar çünkü evet mesela bazı firmalara baktığımızda örneğin Sony 2013 muhtemelen Şubat ayı gibi 4.1 güncellemesini çıkaracağını açıkladı ancak LG tarafında pek çok telefon için yazılım güncellemelerinden böyle çok aman aman bahsedildiğini bilmiyoruz. Duymadık en azından. Hani dolayısıyla bu firmaya da böyle bir eleştiri yapabilirler. Hani rakiplerine sataşmadan önce kendi eksiklerini kapat tarzında bir yorum da gelebilir bakalım da.
Evet, LG'nin sabıkası çok kabarık. Ve hani sadece sizin telefonunuz 2 çekirdekli, bizimki 4 çekirdekli, biz sizi 2'ye böleriz, 3'e böleriz demeleri açıkçası biraz hani basit bir mantık olmuş. Apple bugün çıksa da hani bir şey dese, siz önce telefonunuza yazılım çıkarın, millet de ağlamasın, hani kullanıcılar isyan etmesin dese ne diyeceksin? Hani hiçbir şey diyemezsin. Adamlar haklı çünkü yani birçok kişiyi mağdur ettiler. Hala şu reklama harcayacakları parayı 2-3 tane daha yazılımcı tutup hani orada kod yazıp da telefonlarına güncelleme çıkarsa eminim birçok kişi tarafından daha çok takdir edilir elce.
Tabii şu noktada aslında altı çizilmesi gereken bir başka detay da Optimus G çok güçlü bir telefon. Yani evet, LG eline ne varsa koymuş hakikaten ortaya çok da iyi bir telefon çıkarmış. Bunu altını çizmek hakkını vermek
hakkını
lazım.
Yemeyelim,
hani hakkını ver demişler. Nexus 4 de kendi içerisinde önemli özelliklere sahip bir cihaz ki yani LG'nin Google'la işbirliği etmesi bile bu noktada şirketin aslında telefon üretimine ne kadar itibar gösterdiğini, ne kadar önem verdiğini bir başka göstergesi. Kendi işlemcilerini geliştirmeye başladılar. Umarız yazılım tarafındaki sorunları da çözerler ve daha rekabetçi firma haline
gelirler. Zor kısmını yapıyorlar, yazılım kısmını yapamıyorlar. Burası da çok enteresan.
Yani en kötü Nexus 4'ten al ROM'u. Yani. Sağını sonunu modifiye telefonuna koy demek geliyor insan içerisinde ama tabii bu işler bu kadar da basit değil. Umarız yazılım geliştirme tarafını bir an önce çözer ve kullanıcılara güncellemeler sunarak memnuniyet noktasında da, kullanıcı memnuniyeti noktasında da sicillerini temizlerler diyerek. Şimdi üreticilere geçelim buradan.
Geçelim.
Hani diyoruz ya 5 inç Full HD, üretimi zor, yapılması kolay, çıkar mı çıkmaz mı telefonlar. Bu noktada ilk girişimde HTC olmuştu ve Butterfly telefonuyla 5 inç Full HD telefonunu piyasaya sürmüştü akıllı telefon. Ancak buradaki asıl fırtınayı Çinliler getiriyor diyebiliriz. Hani Çin'de bildiğiniz ne kadar telefon üreticisi varsa hepsi 5 inç Full HD telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şu an önümüzde Huawei, ZTE ve Lenovo var. Hani telefonları tek tek yeneceğiz. Ama hepsinin ortak noktası 5 inç Full HD ekrana sahip olması.
Evet Erdi, önümüzdeki sene 2013 kesinlikle 5 inçlik. Hatta 5 inçi belki burada tam bir belirleyici faktör olarak göstermeyelim ama Full HD telefonların çağını başlatan sene olacak diyebiliriz. Huawei, ZTE, Lenovo, hani diğer taraftan HTC, birçok kişi, Sony, herkes buna ayak uyduracak ve 5 inç Full HD telefonları önümüzdeki sene göreceğiz. Hani bir tane olur, iki tane olur, o üreticiden üreticiye değişir ama herkesin yapacağını söylemek yanlış olmaz. İlk örneğe baktığımızda aslında Huawei'yi görmekteyiz. Son dönemde oldukça aktifler telefon pazarında. Kendi markalarını ciddi anlamda ön plana çıkarıyorlar. Farklı telefon modelleri üretiyorlar. Kendi işlemcilerini üretiyorlar. Grafik birimi konusunda farklı firmalarla çalışıyorlar. Hı hı. Şimdi bu Huawei'in 5 inçlik Full HD telefonuna baktığımızda ismi Ascend D2 olacak büyük ihtimalle. Yine 1.5 GHz hızında çalışan quad core bir işlemcileri var. Büyük ihtimalle kendi işlemcilerini kullanacaklar. Şu anda kullandıkları versiyonu K3V2. 40 nanometre olmasından dolayı biraz enerji tüketiminde sıkıntıları var. Huawei bunu nasıl kapatıyor? Büyük pil koyuyor telefona XR modelleriyle. O noktada kompanse ediyor. Büyük ihtimalle yeni versiyonunu göreceğiz. Ya 32 ya da 28 nanometrelik versiyonu olacak. Saat hızı konusunda belki grafik anlamında grafik performansının başarılı olduğu bir telefon. O noktada biraz daha iyileştirme yapabilirler. Ama dediğim gibi o telefonu 4 çekirdekli olması veya grafik performansından daha çok büyük ihtimalle kendi üzerinde barındırdığı Full HD paneliyle satmaya çalışacaklardır. Yazılım anlamında da kendi birkaç çabası var. Özellikle Emotion adı verdikleri grafik arayüzüyle de kullanıcıları cezbetmeye çalışacaklar.
Aslında gözüküyor. Bu telefonla ilgili şöyle bir haber de gündeme gelmişti. Huawei üst yöneticilerinin telefonun hem çok fazla teknik özellik içerdiğini hem de çok pahalı olduğundan dolayı bir hayal kırıklığı yaşadıkları da son birkaç günlük konuşuluyor ancak
Çinli mantığı.
Huawei üst segmentte de artık hani pazarı zorlamaya başlayan bir firma. Muhtemelen Çinliler hemen her alanda daha önce Korelilerin yaptığı mantıkla iddialarını arttırmak isteyeceklerdir. Bu noktada da yüksek performanslı telefonlar bunlar için büyük bir öncelik ihtiyaç. Evet, Huawei dışında 5 inç ekranlı telefon üreten diğer üretici ZTE, ZTE Nubia Z5 adını verdiği telefon belki hem donanım hem de tasarım anlamında daha iddialı bir telefon olarak karşımıza çıkabilir. Donanım bazına baktığımızda Snapdragon S4 Pro'yu görüyoruz. Yani Nexus 4'te kullanılan işlemcinin aynısı var bu telefonda.
Optimus K.
1.5 GHz hızında 4 çekirdekli ve Adreno 320 grafik birimine sahip olan bu telefona aynı zamanda 2 GB'lık bir bellek kapasitesi eşlik etmekte. Bence hani ZTE Nubia Z5'in en dikkat çekici tarafı 7.6 mm olan kalınlığı. Hani böyle büyük bir telefon aynı zamanda Galaxy Note 2'den örneğin çok daha ince bir yapıya sahip. Evet. Hani bakıldığı zaman Galaxy S3'ten bile daha ince bir yapıya sahip olması ki bu firmanın ne derece iddialı olduğunu bir başka göstergesi olarak dikkat çekici bir detay. Aynı zamanda 13 megapiksellik bir kamerası var. Hani ZTE'de ne varsa koymaya çalışmış ve daha ince bir telefonla pek çok rakibinde geride bırakmayı başarmış gibi görünüyor. Telefonun ortaya çıkan görselleri şunu gösteriyor. Özellikle arkadan bakıldığında HTC'nin One X modeline çok benzeyen bir tasarıma sahip. Yani Çinliler burada biraz etraflarını kontrol etmişler.
İlham almışlardı
orada. Bir esinlenme söz konusu diyebiliriz en azından ortaya çıkan görseller. Çünkü henüz resmi lansman yapılmadığı için belki de başka bir cihazla karşımıza çıkabilir. Hani üreticilerin böyle klasik resmi açıklaması vardır ya. Ürün piyasaya çıkana kadar değişim yapma hakkına sahibiz diye.
Zaten vardır büyük ihtimalle birkaç prototipi.
Hatta hani geçtiğimiz günlerde yine bir sızıntı fotoğraf ortaya çıktı. Telefonun sağdan ve soldan neredeyse çerçevesiz bir yapıya sahip olduğunu gördük o görsellerde. Yani bu açıdan bakıldığında ZTE Nubia Z5 belki de son dönemde gördüğümüz en güzel telefonlardan da birisi olabilir.
Hem de donanım anlamında da Huawei'nin yapısına kıyasla çok daha başarılı, çok daha güncel, başarılı bir platformu kullanıyor.
Tabii bununla birlikte hani fiyatlandırma noktasında da yine Çin'den gelmiş en pahalı telefonlardan birisi olacak gibi görünüyor ki çünkü yaklaşık $500 seviyesinde bir yurt dışı satış fiyatından bahsediliyor. Ancak bu özelliklerde bir telefonla değerlendirecek olursak ya $500 kabul edilebilir bir fiyat olarak da nitelendirilebilir.
Ya şunu diyebilirsiniz belki bu noktada. Hani $500 giderim başka bir tanıdık bir HTC'nin olur Samsung'un bir telefonunu alırım. Hani $500 parayı niye ZTE'ye vereyim? Hani donanım anlamında benzer donanımı sunan farklı üreticiler de var. Belki fiyat konusunda biraz daha agresif bir tutum sergileyebilirse üretici. Hani en azından telefonu bilinebilirliği açısından daha fazla kişinin ulaşabilmesi açısından daha başarılı bir noktaya taşıyabilir.
Tabii yeni markaların piyasada daha hızlı kabul edilebilmesi için bazı iddia noktalara sahip olması lazım. Bunların başına fiyat geliyor. Çünkü tüketiciler her zaman fiyata birinci seviyede öncelik verirler. Tabii. Dediğin doğru. Bu noktada belki biraz daha agresif bir fiyatlandırma ile. Çünkü $500 kritik. Aynı fiyat bandında bilindik markaların üst seviye telefonundan olabiliyoruz. Sadece iPhone 5 yok. O da $650 bir etiket fiyatıyla başlıyor Amerika'da sözleşmesiz olarak. Dolayısıyla belki bir miktar daha fiyat ayarlanması yapılabilir. Ancak kağıt üzerinde hem tasarım hem donanım itibariyle çok iddialı bir telefonun geldiğini söyleyelim. Üçüncü markamız Lenovo. Yine Lenovo'da 5 inç büyüklüğünde bir telefon yapmış durumda. Çözünürlük burada 720p'ye düşüyor. Ancak donanım bazında önemli bir sürpriz var. Hani ZTE'den ve Huawei'den farklı olarak Samsung'da çalışan büyük markalardan bir tanesi Lenovo. Çünkü buraya Exynos işlemci koymuşlar. Yine 4 çekirdekli bildiğimiz Galaxy S3'ten ve Note 2'den alışık olduğumuz işlemcinin ZTE'nin telefonuna karşımıza çıktığını görmekteyiz. Yani burada farklı olarak, örneğin Galaxy S3'ten farklı olarak 2 GB bellek koyulduğuna tanık oluyoruz. Yani yine iddialı bir telefon karşımıza. 2250 mAh'lik bir pil kapasitesinin olduğunu söyleyebiliriz. Yani Çinliler çok ciddi yatırımlar yapıyorlar ve iddialı telefonlar ortaya koyuyorlar. Yani Meizu'dan bahsetmiyoruz, Xiaomi'den bahsetmiyoruz, Oppo'dan bahsetmiyoruz. Onlar daha hızlı yükselme potansiyeline sahip üreticiler. Çünkü tek işleri telefon yapmak bu açıdan bakıldığında. Yani Çinlilerin bir yükselişi var. Rise of China diyelim hani biz ona. Çok ciddi geliyorlar. Bir dönemin Japonları gibi bir benzetme de yapabiliriz.
Pazarı istila etmeye geliyorlar gibi gözüküyor.
Yani şu anda tek sorunları uluslararası pazarlar açılabilme. O noktada da kendilerine yer bulabilirlerse eğer yani ciddi anlamda Çinli üst seviye telefonla karşımıza, pazarda karşılaşabiliriz diyerek buradan Nokia'ya geçelim. Nokia Lumia 920 ile yani eleştirelim ya da eleştirmeyelim. İyi yanları var, kötü yanları var. Ancak büyük başarı elde etti. Telefon pazarda çok ses getirdi. Hatta yapılan bazı araştırmalar örneğin İngiltere için 2012'nin telefonu benzetmesi de yapılıyor. En azından kullanıcıların gösterdiği ilgi itibariyle. Hani bazı telefonlara ilgi göstermeyebilirsiniz. Neden? Bir önceki versiyonunu kullanıyorsunuzdur. Yani diğerine geçmeme gerek yok dersiniz. Ancak Lumia 920 özellikle donanım anlamında Nokia'dan beklenen bir telefondu. Yani ağırlığı eleştirilebilir. Kalınlığı. Belki kalınlığı eleştirilebilir. Evet. Ancak donanım bazında Nokia'nın son dönemde yaptığı en büyük sıçramaydı. Dolayısıyla bu telefon çok ses getirdi. Şimdi Nokia'nın akıllı telefon pazarındaki bu hızlanan eğilimini tabletlere kaydıracağı söyleniyor ve 13 büyüklüğünde Windows RT tabanlı yani Windows 8'in ARM versiyonunu kullanan bir tablet hazırlığında olduğu dile getiriliyor. Hatta Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde de tanıtacaklarmış. Hatta Ocak ayındaki tüketici elektroniği fuarına bu cihazları tamamlayabilmek adına katılmayacakları da dile getiriliyor. Bu açıdan bakıldığında Nokia şu anki tasarım anlayışını tabletlere yansıtabilirse çok şık bir tabletle karşılaşabiliriz aslında. Ağırlık ve kalınlık tartışmalarını bir tarafa bırakırsak.
Onları bırakırsak dış dizayn anlamında oldukça başarılı, dikkat çekici bir tablet olacağı kesin. Belki yine renkli yaparlar, böyle cıvıl cıvıl bir şeyler
yine
yaparlar.
Yine polikarbon yekpare tasarıma sahip bir cihaz yaparlarsa gerçek anlamda şık bir cihaz olur.
Şunu da unutmayalım, Nokia'nın aksesuar konusunda da çok başarılı işleri var. Çok çeşitli, kaliteli hem yapı anlamında hem de bekleneni verme açısından da güzel aksesuarları var. Hani bu tableti o tarz aksesuarlarla da destekleyebilirler. Zaten donanım anlamında kendilerinin karışabileceği çok da fazla bir şey yok. Hani güncel Qualcomm S4'ü kullanacaklar. Bu noktada daha çok fiziksel özelliklerine ve yazılımsal anlamda yani Nokia'nın kendi yazılımları da yine başarılı çözümler sunuyor kullanıcılara. Özellikle Windows Phone, Windows platformunda, yeni Windows platformunda RT tarafında yazılım kısmı hala sıkıntılı. Hani markette bir sürü uygulama var deniyor, indiriyorsun bazısı çalışmıyor. O tarz sıkıntıları da atlatırlarsa belki de Windows RT versiyonu için Nokia'nın bu tableti güzel bir başarı sağlayabilir.
Şu an zaten hali hazırda Microsoft'un Surface adını verdiği bir tablet piyasada var. Tegra 3 platformunu kullanıyor. Ancak şunun da altını çizelim. Piyasaya çıkacak her Windows RT tabletin Tegra 3 kullanma zorunluluğu yok. Hali hazırda Qualcomm, Samsung, Texas Instruments gibi firmalar zaten Microsoft'la işbirliği yapan firmalar. Yani bu platformların üzerinde de Windows RT çalışabiliyor. Ağırlıklı olarak şu anda Qualcomm'un Snapdragon S4 Pro platformunu kullanacağı söyleniyor Nokia'nın tabletinin. Ancak Tegra 4 ile ilgili de bir takım iddialar yok değil. Dediğimiz gibi Ocak ayında bu platform tanıtılırsa Şubat ayında Nokia Tegra 4 tabanlı bir ürün lanse edip ilerleyen aylarda da piyasaya sürebilir.
Böyle bir
bunu bekleyip
var.
Göreceğiz ancak Nokia'nın da tablet piyasasına girmesi. Orada iPad'e karşı olan iPad ve diğerleri tarafındaki o diğerleri kısmını güçlendirebilir. Evet. Çünkü yani Nokia dediğimiz gibi hala tüketici algısı açısından, marka bilinirliği açısından dünyanın en popüler markalarından bir tanesi.
Bilmeyen yok.
Yani bilmeyen yok. O noktada dediğimiz gibi yekpare tasarıma sahip, polikarbon malzemeli, şık bir tasarım tablet tarafında ilgiyi, dikkatini üzerine çekebilir. Nokia ile ilgili olarak şunu da söyleyelim son olarak. Lumia 920 çok ses getirmişti. Şimdi Lumia 820 de Türkiye'de piyasaya çıkaracaklar. Bugün yarın hatta çıkması bekleniyor. 1269 liralık bir fiyata sahip olacağını daha önce Nokia Türkiye Genel Müdürü Çişek İcan Uyansoy bize açıklamış özel röportajımızda. Bu telefon da aslında 4.3 inç büyüklüğündeki ekranı, AMOLED ekranı, 480x800 piksel çözünürlüğü ve 1.5 GHz hızındaki Snapdragon S4 işlemcisiyle performans anlamında pek çok kişinin ihtiyacını karşılayabilecek türden.
Çok rahatlıkla.
Ancak fiyat anlamında belki biraz daha aşağı tutabilir yani. Böyle 1000 lira seviyesine
olsaymış yani
güzel olabilirmiş.
İnsanın yüzünü güldürürmüş bu fiyatta. Çünkü donanım anlamında aslında baktığında hız anlamında işlemci kısmında 920'den pek bir fark yok. Hani ekranı hem daha ufak hem çözünürlüğü düşük. Kamera kısmında tabii bazı kısıtlamalar olmuştur.
Kübük kamera artık hani
kablosuz şarj gibi özellikleri en azından şu anda standart olarak sunulmuyor.
Değişik kapaklarda tabii o özellikleri elde edebiliyor.
Aksesuar konusunda o şekilde genişletebilmek mümkün ama donanım anlamında, hız anlamında zaten Windows Phone 8 uçuyor. Hani arayüzü çok hızlı bir telefon. Kullanıcıları hız anlamında kesinlikle sıkıntı yaşatmayacaktır. Ha 1000 lira da olsa al yani öp başına koy diyebilirdik ama bu fiyatla bilmiyorum yani. Windows Phone platformunun yayılması bu fiyatlarla sırtta Nokia ile kıyaslamayalım. HTC tarafında diğer üreticiler kısmında da fiyatları ben açıkçası biraz yüksek buluyorum. Hani bu fiyatlarla Windows Phone'un yaygınlaşması, yayılması pazarda biraz yavaşlatılmış gibi gözüküyor.
Tabii şöyle söyleyeyim, hani 1269 liradan bahsettik. 1269 liradan da bugün Galaxy S3 alınabiliyor yani. Bakıldığında. Daha olgunlaşmış, yazılım sorunun olmadığı, pek çok oyunun yer aldığı, güçlü bir telefon var karşımızda.
S3 alıyorsun yani sonuçta.
Yani hani akıllı telefon piyasasındaki en güçlü telefonlardan bir tanesine sahip olabiliyorsunuz ki Lumia 820 en güçlü telefonlardan bir tanesi değil. Tasarım özellikleri iyi. Diğer işte tokuş kapak olması, örneğin bir kapakta NFC desteğinin kazanılması ya da bir kapakta kablo şarj özelliğinin eklenmesi gibi fonksiyonlar güzel, ancak bu telefonun 1000 lira civarında konumlandırılması çok daha doğru bir karar olabilirdi. Zaten pazar başarısı ya da pazar dinamikleri fiyat ayarlaması noktasında Nokia'ya bir takım bildirimlerde, geri dönüşlerde yapacaktır diye düşünerek Samsung'a geçelim tekrardan. Galaxy Note 3, Note 3'ten bahsettik. Yani, muhtemelen önümüzdeki yıl çıkacak. Ancak şu anda daha somut bir telefondan bahsedeceğiz. Galaxy Grand adı verilen bir telefon. Samsung, Galaxy S3'te başlattığı yeni tasarım anlayışının ekmeğini her yerde yemeye çalışıyor. Bunu öyle söyleyelim. Çünkü Galaxy S3 Mini'de aynı tasarım vardı. Galaxy Note 2'de aynı tasarım vardı. Galaxy Grand'de de aynı tasarım olduğunu görüyoruz. Üstüne üstlük büyük ekranlı olsun ancak ucuz telefonum olsun diyenler için, yani ucuz alabileyim diyenler için de özellikler daha muhafazakar tutulmuş. Örneğin 5 inç büyüklüğünde hani 800x480 ekran var ki hani o büyüklüğü çok komik bir çözünürlük olarak söyleyebiliriz. 1.2 GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemcisi var.
Büyük ihtimalle çift çekirdekli Exynos değil, Novator olacak yine Mini'de kullanılan, S3 Mini'de kullanılan. Çünkü uzun zamandır Exynos'un çift çekirdekli versiyonu artık görmedik. Büyük ihtimalle üretiminde, üretim bandında belki 4 çekirdekli versiyonu üretebilmek adına kapatmış olabilirler. Bunun dışında yine aslında çok kötü bir telefon değil. Haberini de yaptık biliyorsunuz. Hani sitede yorumlardan da biraz bahsedelim istersen. Hani o çözünürlükte, o boyutta, o çözünürlük falan, pikselleri mi sayacağız elimizde falan diye bazı kullanıcılarımız serzenişte bulunmuş ama fiyat uygun olduktan sonra da yani birçok kişi için şu an 800'e 480 telefonla hani 960-540 yan yana koysan birçok genel kullanıcı aradaki farkı anlayamaz. Belki 720p ile ekran arasındaki farkı bile anlayamayacaklar. Sırf ekran çözünürlüğü yüksek diye bu adamın işine yaramadığı veya fark etmediği bir ekstra özellik için belki de 300-400 lira telefona fazla para ödemek istemeyebilirler. Çözünürlük düştüğü zaman oyunlar da daha hızlı çalışıyor. Böyle de bir avantajı var. Şimdi yüksek çözünürlükte her grafik biriminde oyunu oynatamıyor biliyorsun sen de. Bu aslında çok kötü bir özelliği yok. Micro SD kart desteği, hani Android 4.1.2 olacak. Bence kötü bir telefon olmaz. Hatta böyle biraz da iyi bir fiyatla piyasaya çıkarsa birçok kişinin de büyük ekranda telefon deneyimini yaşayabileceğini söyleyebiliriz.
Tabii bu noktada kuşkusuz en önemli detay fiyatlandırma olacaktır. Sonucunda hani iyi bir fiyatla 5 inç telefon satıyoruz argümanı Samsung'un yüksek başarı elde etmesini sağlayabilir. Senin dediğin gibi yazılım tarafında da hani Galaxy S3 ile başlayan o akımda pek çok önemli detay ekstra yazılımda tamamlayacak. Galaxy Grand'e zaten eklenmiş durumda. Yani Bluetooth 4 desteği var. 1080p video kaydı yapabilen 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamerası var. Hem tek sim kartlı hem de çift sim kartlı versiyonu hazırlanacakmış. Dediğimiz gibi zaten şu anda görsel ekranı da geliyor. Görünüm de güzel, şık da bir telefon. Bu açıdan bakıldığında kuşkusuz en büyük noktayı fiyat koyacaktır. İyi bir fiyatlandırmayla bu telefon çok yüksek satış rakamlarına da ulaşabilir. Tabii Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Böyle bir bilgi elimize ulaşırsa zaten bu ekranlardan sizlerle paylaşırız diyerek. Bir dizüstü bilgisayar haberimiz var sırada Ender. Biz şu an Türkiye'de göremiyoruz aslında. Yani dünya çapında da zaten her yerde kolay kolay bulunduğu söylenemez. Ancak Japonya'lı NEC firması son dönemde çok önemli, kendi alanında belki de iddialı dizüstü bilgisayarlar yapıyor. Dünyanın en hafif ultrabook'unu geliştirmişlerdi. Neredeyse 859 gram ağırlığında bir ultrabook yapmışlardı. Şimdi dünyanın en hafif 15.6 inç büyüklüğündeki ultrabook ile karşımıza çıkıyorlar ki 1.6 kilogramın altında bir ağırlığa sahip olduğunu görmekteyiz. Yine çok ince bir tasarıma sahip olması bu noktada önemli arz ediyor. Zaten aynı zamanda dünyanın en ince 15.6 inç ultrabook olarak gösteriliyor. 12.8 milimetrelik kalınlık. Bayağı iddialı.
Yani biraz daha zorlasan hani Lumia 920 olacak biraz daha böyle sıkıştırabilsen. 12.8 mm gerçekten inanılmaz. Zaten Nekin o senin de bahsettiğin daha o 800-850 gramlık ultrabook'u da çok enteresan bir aletti. Böyle eline alıyordun.
Tüy gibi.
Tüy gibi yani kağıt almış gibi, defteri eline almış gibi hissediyordun. Bunun hani teknik özellikleri kısmında biraz şeydi o. Eskiydi zaten, çok da güncel bir model değil. Şimdiki bu versiyonuna baktığımızda hani Ivy Bridge işlemciden SSD'lere birçok çözüme, IPS ekrana kadar her şey var ve bu teknik özellikleriyle de açıkçası çok çılgın bir dizüstü bilgisayar olmuş, ultrabook olmuş. Hani 15.6 inç boyutundaki bir ultrabook'u hani böyle taşımak için böyle bir sıkıca tutarsın ya, bunu tuttun mu herhalde böyle tavana kadar fırlatırsın o kadar bu hafiflikle. Enteresan olmuş, inşallah görürüz ama ne ki, yani yapıyor ama nerede yapıyor, ürünleri kim üretiyor, nerede satıyorlar pek belli değil.
Daha büyük çok kendi pazarlığına, Japonya pazarına ağırlık veren bir firma durumunda. Yani burada ekranın IPS tabanlı Full HD çözünürlüklü bir ekran olduğunu altını çizelim. Çünkü 15.6 inç hala Full HD standartlaşmış değil.
Değil.
Yani bunun altını çizmek önemli bence. Dediğin gibi doğru yani. Hani 12.8 mm biraz daha zorlasan bugün bazı akıllı telefonların kalınlığına ulaşmış olabilirler.
İsterç versiyonları, böyle ekstra pilli versiyonlarına
yakalamış oluyorsunuz. Hani bu noktada işlemcisi Core 7-3517 U modeli. Bu ultrabooklar için özelleştirilmiş bir işlemci ki bununla birlikte HD 4000 grafik birimi var. 256 GB'lik SSD. Özellikle burada performansı önemli etkeden figürlerden bir tanesi. 27 Aralık'ta Japonya'da piyasaya çıkacak. Fiyatını henüz bilmiyoruz ancak umarız bir şekilde Türkiye'ye de gelir. Çünkü incelik, ağırlık, performans anlamında gerçekten çok ilgi çekici, dikkat çekici bir dizüstü bilgisayar. Evet. Umarız dünya çapında da yaygınlaşma şansı yakalar NEC'in Lavia X modeli. Buradan aslında Samsung'da dolaylı olmasa da yani telefonlar için en azından sadece geliştirdiği donanım açısından bir önemli haberimiz var. Exynos 4 bildiğimiz üzere Samsung'un geliştirdiği bir işlemci. Hı hı. Cortex A9 tabanlı 4 çekirdekli bir işlemci
olma özelliğine sahip
2 çekirdekli versiyonu da var. Yapılan bazı araştırmacılar, bazı böyle donanım tutkunları bu platformda bir açık keşfetmişler. Bu açık vasıtasıyla hatta Android dünyasındaki en büyük açıklardan birisi olarak gösteriliyor.
Yani
sistemin fiziksel belleğine ulaşarak 3. parti kötü amaçlı yazılımlar vasıtasıyla tüm beleklerin, tüm verilerinizin yok olması ile karşı karşıyayız aslında.
Erdi, ben bu haberi biraz araştırdım. Hani çok teknik olarak bu konuda hakim olmasam da hani 3 aşağı 5 yukarı ne anlatmak istediklerini anladım. Çünkü buldukları açık kernel'da dediğimiz hani sistemin en altında yer alan bir açık. Hı-hı. Yani böyle fiziksel, yapısal anlamda bir açık değil, donanımsal bir açık değil. Samsung'un kendi kernel'larında bulunan bir açık. Bu açık sayesinde de en basit olduğunda sistem belleğine hem tam anlamında erişiyorlar hem de yazma imkanlarına sahipler. Bu da hani çok korkunç bir açık çünkü her şey bellekte, anladın mı? Şifrelerin bellekte, diğer kişisel bilgilerin bellekte ve bunları belleğe direkt olarak erişebilmek demek çok rahat manipüle etmek demek. Sebebi ise herhalde Samsung'un kamerası ile ilgili bir oradaki kütüphaneleriyle ilgili bir sıkıntı çünkü açığı bulmuşlar ve ufak bir yamayla kapadıkları anda cihazların kameralarında sıkıntı olmaya başlamış, çalışmamaya başlamış. Sonra yanlış hatırlamıyorsam bir yeni versiyonunda hani o sıkıntıyı da düzeltmişler. Dediğim gibi teknik olarak değil, yani fiziksel olarak değil, daha çok yazılımsal bir açık. Samsung'un da zaten bu konuda haberi varmış. Büyük ihtimalle de bazı güncellemelerin gecikmesinin sebebi de onu gösteriyorlar. Hı-hı. O açığı sıkıntısız bir şekilde kapamanı çalışıyorlar büyük ihtimalle Samsung'un yazılım mühendisleri. Dediğim gibi aslında birçok zararlı şeye yol açabilecek bir açık. Ama kısa zamanda herhalde kapayacaklardır. Tabii sırf Samsung ürünleri değil, Exynos işlemci kullanan bütün cihazlar.
Az önce Lenovo'dan bahsettik örneğin.
Samsung'un kernel'ını kullandığı sürece bu açığa en azından şu anda maruzlar.
Üstüne üstlük bu açık vasıtasıyla yazılımcılar, programcılar hani Odin'e gerek kalmadan süper user elde etme şansı, yani cihaza root atma şansı yakalıyorlar ki yani tüm bunları dikkate aldığımızda hakikaten önemli bir açık. Kişisel verilerin tamamının yok olmasına sebebiyet verebilecek bir açık. Umarız tez zamanda bir güncellemeyle bu sorun ortadan kalkar ki Samsung dediğimiz gibi durumdan haberi var muhtemelen. Bir güncellemeyle ya da bir güncelleme paketi içerisinde bununla ilgili yamayı da kullanıcılara sağlayacaklardır diyerek buradan Samsung'un rakiplerinden HTC'ye geçelim. HTC, Butterfly J adını verdiği bir telefonla 5 inç dünyasına adım attı ve Full HD ekranlı telefonu piyasaya sürdü. Belki de piyasadaki ilk 5 inç Full HD ekranlı telefon oldu. Tasarım son derece güzel,
çok da
donanım son derece güçlü. Sadece 2050 mAh'lik pil eleştirme noktasında HTC'nin zayıf kalan yönüydü. Daha sonra bu telefonu Çin'de pazara sürdüler. Daha sonra Droid DNA adıyla Amerika'da Verizon tarafına, operatörlerden biri olan Verizon tarafından kullanıcıların beğenisine sunuldu. Ve en sonunda Avrupa'ya geleceği açıklandı. Hatta ön sipariş alımına da başlandı. Fakat aradan böyle birkaç gün geçmeden bir haber geldi ve HTC Butterfly'in Avrupa'ya gelmeyeceğini açıkladı. Ön siparişlerinde iptal edildiğini duyurdu ki bu bence HTC adına büyük bir kayıp. Hani az önce bahsettik, pek çok firma, Çinli olsun, Japon olsun, başka ülkelerden olsun, 5 inç Full HD telefonlarını piyasaya sürmek adına çok yoğun bir çaba içerisindeler. Bir an önce piyasaya sürelim ve bunun ekmeğini yiyelim derdindeler. HTC hazır elinde böyle bir imkan varken geri adım atması bence hani biraz kafaları karıştıran bir durum oldu. Çünkü hani bu noktada acaba diyoruz Japonya'da ve Çin'de çok ilgi gelen telefon için bir üretim sıkıntısı mı var? Bilemiyoruz. Olabilir. Böyle bir ihtimal de söz konusu olabilir. Ancak HTC hakikaten önündeki şansı geri tepme noktasında bir adım atmış gibi görünüyor.
Şimdi üretim noktasında bir sıkıntı olduğunu varsayarsak şu anda baktığımızda bütün panel üreticilerin 5 inçlik Full HD panel üretimini duyurduklarını biliyoruz. Hani Sharp'ından tut o Shimei Illinux, pardon ismini tam hatırlayamadım şu anda. Hani birçok firma şu anda 5 inç Full HD çözünürlüklerde zaten panel üretimine başladıklarını açıkladılar. Hani işlemci desem zibil gibi her tarafta S4 Pro var 4 çekirdekte. Hani herkes duyuruyor artık. Çinlisinden hani Japonuna, Amerikalısından Avrupalısına herkes bu S4 Pro'yu kullanıyor. HTC niye böyle yapmış? Hani gerçekten şeyse, üretim sıkıntısı ise belki bilmediğimiz başka bir şey var ama en azından ön sipariş geçen insanlara telefonu bir şekilde ulaştırsalarmış en azından o insanları kalbini kırmazlarmış diye düşünüyorum. Çünkü eminim ki bu versiyon telefonu, bu modeli bekleyenler büyük bir heyecanla bir an önce telefona sahip olup kullanmaya başlamak isteyen kullanıcılardır.
Hani HTC bu noktada neden Butterfly Avrupa'ya sunmuyor, sunmuyor sorusunun cevabı olarak HTC'nin son günlerde çok konuşulan yeni bir modeli M7'den bahsedebiliriz. Bu belki engel olmuş olabilir. Muhtemelen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak olan bu telefon kağıt üzerinde son dönemde en heyecan verici cihazlardan birisi olacak gibi görünüyor. Çünkü donanımsal bazı HTC'nin yaptığı çok fazla güncelleme var. Hemen aslında M7'nin detaylarından bahsedelim de istersen. Şimdi 4.7 inç büyüklüğünde bir telefon olacak bu ve Full HD çözünürlüğünde bir telefon olacak. Yani PPI dediğimiz inç başına düşen piksel yoğunluğu 468 olacak ki bu
piyasanın en yüksek
piyasanın en yüksek değeri olacak. Çünkü Full HD çözünürlüğü biz daha çok 5 inç telefonlarda şu ana kadar duymuştuk.
440 deyip PPI değerine gibi.
Standartlaşmış da orada zaten. Şimdi 4.7 inçte Full HD çözünürlük 468 PPI değerini bizlere sunuyor ki bu görüntü kalitesi anlamında HD'sini elini güçlendirebilecek bir unsur olarak gösterilebilir. Bunun dışında Qualcomm'un Snapdragon S4 Pro 2. nesil hatta S4 Prime serisi bir işlemciyle karşı karşıya olacağız ki saat hızda 1.7 GHz olacakmış. Yani 4 çekirdekli 1.7 GHz hızında bir işlemci performans anlamında çok güçlü bir çözüm olacak gibi görünüyor. Ancak da pil tüketimine ne derece etki eder onu ayrıca konuşmak gerek diyelim. 2 GB bellek olacağı söyleniyor ki bu da yine önemli bir unsur. Ancak bu telefonun için bence altı çizilmesi gereken daha önemli detaylar var. Bunlar da HTC'nin yaptığı özelleştirmeler. Örneğin kamerada Cine Sensör adı verilen bir sensör kullanılacakmış. Ve bu sensör vasıtasıyla donanımsal HDR desteğinin yanında yüksek performans, yüksek hızla örneğin belki 120 kare saniye hızında video kaydı olarak tanınacakmış.
Evet, kamera konusundaki gelişmeler gerçekten heyecan verici. Benzer gelişmeleri hani diğer üreticilerden de görmekteyiz. Büyük ihtimalle 2013'te hem ekranlarla beraber kamera konusunda da ciddi gelişmeler hani bir çağ atlayıp yeni bir çağa geçebiliriz herhalde. Çünkü akıllı cihazların kameraları, telefonların kameraları, tabletlerin kameraları gerçekten ciddi bir büyüme, gelişme içerisindeler. Üreticiler de zaten buradaki önemin farkına vardılar ve farklı üreticiler hem sensör üretimine hem optik çözümler konusunda çeşitli modelleri telefonlarda deneyip kullanıcılara en iyi deneyimi sunmaya çalışıyorlar. HTC'nin geliştirdiği bir diğer konu da Beats Audio bildiğin gibi. İlk başta Beats Audio'yu çıkardılar. Sadece yazılımsal bir destekti. Tamam, güzel bir equalizer ayarlamasıydı belki ama farklı ROM'lara bile hani XDA'ya girin şu anda her telefon için Beats Audio modu öyle var veya böyle var. Daha sonra bu One X Plus'la beraber donanımsal anlamında bir ses amplifikatörü koyup ses kalitesini geliştirme konusunda güzel bir çalışma yaptılar. Büyük ihtimalle bu telefonda onun daha da gelişmiş bir versiyonunu göreceğiz. Ses noktasını iyice bir çıta daha yukarı taşıyacaklar. 2300 mAh'lik pili ise her zamanki gibi HTC'nin her telefonda eleştirilebilecek belki de zayıf noktası olmuş diyebiliriz.
Bu noktada neden şöyle 3000 mAh pil kullanılmıyor ya da 2500 mAh pil kullanılmıyor tartışmaları bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Bu telefonla ilgili aslında son söylemek istediğim nokta şu. Yani optik laminasyon ek olarak Solux adı verilen özel bir teknoloji kullanılacakmış ekranda ve bu sayede bu teknoloji aslında güneş ışığının doğadaki dağılımına benzer bir etki yaratarak telefona da belki de daha fazla kullanma hissiyatı doğurabilecek bir teknoloji. Kağıt üzerinde çok iddialı özellikler ve çok yeni teknolojilerle geliyor HTC M7. Umarız hani hızlı bir şekilde piyasaya girer ve biz de bu telefonu deneme şansı yakalarız. Çünkü hani hakikaten heyecan verici telefon olduğunu söylemek çok yanlış olmayacaktır diyerek buradan da Sony'ye geçelim. Hani daha önceki mobilite programlarında biz çok eleştirdik Sony'yi. Diyoruz çok üst seviye performans segmentinde bir telefonu yok.
Fiyat segmentinde telefonu var ama performans anlamında rekabetçi değil.
Hani Xperia S olsun, Xperia Ion olsun bunlar çok iyi telefonlar, güzel telefonlar. Ancak hani 4 çekirdekli işlemciye sahip olmamaları ve bir takım diğer eksiklerden dolayı en üst segmente bir şekilde konumlandırılamayan telefonlar bunlar. Çünkü en üst segmente bakıyorsunuz. Nexus 4 var, Galaxy S3 var, HTC One X Plus var,
Optimus G var.
Yani bu kategoride yer alabilecek bir cihazı yoktu Sony'nin. Ancak şimdi Yuga ile birlikte Sony de artık Full HD çözünürlüğe sahip, yüksek performanslı donanımı üzerinde barındıran iddialı bir telefonla bu segmente adım atmaya hazırlanıyor.
Evet, teknik özellikleri konusunda hani öyle çığır açacak bir şey yok. Şu anda zaten konuşulan güncel donanımların en yüksek versiyonunu kullanıyorlar. Hani Full HD 5 inç panel, 4 çekirdekli S4 Pro, bir de Sony tasarımıyla paketleyip işte kullanıcıları bunlara en azından yüksek performanslı, gerçekten yüksek performanslı bir Sony cihaz sunacaklar. Çeşitli testleri var, görselleri var. Telefon büyük ihtimalle hazır. Mobil Dünya Kongresi'nde duyururlar. Yakın bir zamanda piyasaya sunacaklarını düşünüyorum. Dediğim gibi donanım anlamında ekstra bir şey yok. Hani şu dünyada başka üreticinin sunmadığı hiçbir şey sunmuyor.
İlkleri barındıran bir telefon
evet,
değil.
Evet, ilkleri barındıran bir telefon değil. Ama en azından çıtayı üste taşımışlar. En azından hani birisi çıkıp da derse benim telefonumdan hani 4 çekirdekli hani Sony'de bu telefonu var diyebilecekler artık. Yakın zamanda da telefonu büyük ihtimalle piyasada göreceğiz.
Yani üstüne üstlük bu telefon 5 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüğe sahip bir ekranla gelecek ki yani şu an telefon hazır olduğunu düşünürsek HTC'nin de Butterfly gibi telefonu Avrupa'ya sürmeyeceğini göz önüne alırsak eğer Eğer Sony elini biraz çabuk tutarsa ve dünya çapında bu telefonu satışa sunmayı başarırsa kendi alanında önemli başarılara imza atabilir bu telefon. Tabi bununla birlikte yazılım tarafında da Android 4 ile birlikte geleceğini söyleyelim. Sony özgü bir takım güncelleştirmeler ve geliştirmeler olabilir. Örneğin Sony'nin özel bir sensörü, XMORE RS sensörü de bu telefonda yer almış olabilir. Bu takım farklılıkları zaten telefon piyasaya çıktığında göreceğiz. Ancak şu anki itibariyle daha çok Sony tasarımıyla ayrılan bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sahip olduğu teknolojileri, sahip olduğu donanımlara sahip başka telefonlar bir şekilde Çin'de olsun, Japonya'da olsun ya da Amerika'da olsun zaten satılmakta. Ancak Sony adına önemli bir hamle. Bizi de heyecanlandıran telefonlardan bir tanesi. Umarız yakın zamanda piyasaya çıkar ve biz de deneme şansı yakalarız diyerek. Artık son iki haberimize geçiyoruz. Bu haberlerimiz Apple'da ilgili olacak. İlk haberimiz Apple Çin'de inanılmaz bir satış başarısına imza attı. 14 Aralık'ta iPhone 5 sadece Türkiye değil, Türkiye'nin içerisinde olduğu 30 küsur ülkede piyasaya çıktı. Bunlardan bir tanesi de Çin'di zaten. Yani Çin'de 3 günde 2 milyon iPhone 5 satılmış ki, bu hani bakıldığı zaman 3 günde özellikle 2 milyon iPhone 5 satılmış. Pek çok telefon üreticisinin bir telefon ömrü boyunca satılmasını hedeflediği rakamlar olarak da düşünülebilir.
Evet, hani 3 günde 2 milyon cihaz, hani baksan birçok ülkede şu anda ufak nüfusa sahip. 2 milyon belki akıllı cihaz bile yok. Hani özellikle Doğu Avrupa bloğuna baktığımızda. Hani Çinlilerin zaten elektronik düşkünlüğünü hepimiz biliyoruz. Hani ne çıksa, böyle güzel bir cihaz çıksa, hani birbirlerini ezip alıyorlar bu telefonu. Bir de hatırlarsan iPhone 4S de çok geç çıkmasına rağmen orada. Hatta yeni versiyonun neredeyse gelmeye yakınken bile hani çok çılgın, ciddi satış rakamlarına ulaşmıştı. Fiyat anlamında da hani Çin gibi bir ülke için, en azından halkının büyük bir bölümünün hani düşük gelirle çalıştığı, yaşadığı bir ülke için fiyatları da hemen istersen konuşalım. 16 GB'lık versiyonu 1512 Türk lirasına denk gelen bir fiyatta satılıyor. 32 GB'da 1740 lira. 64 GB'da ise 1961 lira. Hani Çin'in gelir seviyesine baktığımızda bu fiyatlar bence çok yüksek. Hani ülkemize kıyasla gene düşük. Özellikle 16 GB'lık fiyatını karşılaştırırsak hani 650-700 lira neredeyse daha ucuz bir fiyata denk geliyor. Ama Çin için konuştuğumuzda ciddi fiyatlar. Hani bu insanlar bu telefonları gerçekten bu fiyatları satın alıp kullanıyorlarsa gerçekten elektronik cihazlara aşırı bir düşkünlüğü var diyebiliriz.
Aslında Çin'deki fiyatlara baktığımızda hani 16 GB için 1500 lira, 32 GB için 1750 lira ya da 64 GB için neredeyse 2000 lira diyebileceğiniz fiyatlara baktığımızda aslında bu Türkiye için olması gereken doğru fiyatlarda diyebiliriz yani. Hani burada Android tarafına baktığımızda Galaxy Note 2'ye bugün 1700 liraya alabiliyorsunuz, 1500 liraya bulabiliyorsunuz. Galaxy S3'ün fiyatlarından zaten bahsettik. Bu fiyat segmentinde aslında rakip olabilecek tek telefon One X Plus olarak geliyor 1999 liradan. Hani iPhone 5'in aslında tam Türkiye'ye uyarlanması gereken fiyatının bu olduğunu düşünüyorum ben de. Kesinlikle. Özellikle 64 GB'ın 2000 liranın altında alınabilmesi.
Türkiye'de 2000 liraya 16 GB'ın alamaz.
Alamıyorsunuz. Hani 2200 lira gibi fiyatlardan bahsediyoruz ortalama piyasa fiyatı olarak. Hani keşke bu fiyatlarda Türkiye'de olabilse, ancak maalesef hem özel iletişim vergisi olsun hem de bir takım ekstra vergiler nedeniyle ve tabii Türkiye için belirlenmiş özel fiyatlandırmaları da bunun içerisine katmak lazım. Bu fiyatları Türkiye'de görmek hayal. iPhone 6'da olur mu? Çok değişeceğini zannetmiyorum.
Umarız zannetmiyorum.
Daha ilerleyen jenerasyonlar için daha uygun fiyatlarla bulabilme şansı yakalarız. Çünkü hakikaten güzel fiyatlar bunlar bakıldığında. Evet. Kendi içerisine değerlendirmek gerekirse. Ama gel gör ki Türkiye için bu fiyatlar maalesef söz konusu değil. Umarız bunlar da zaman içerisinde değişiklikler de bizim lehimize sonuçlarını diyerek son haberimize geçelim. Son haberimize yine iPhone ile ilgili, ancak bu iPhone
bildiğiniz
iPhone'lardan değil. iPhone 2, iPhone 3, 2, 3GS, 4, 4S, 5 hepsini unutun. Bu iPhone Gradient iPhone. Özellikle iPhone diyorum çünkü bu iPhone diye yazılıyor esasında. Yani iPhone'un birebir İngilizce yazılımı gibi. Neden en farklı iPhone? Çünkü bu iPhone'u Apple üretmiyor. Bu iPhone'un Brezilyalı üretici Gradiente'nin sunduğu bir iPhone. Şöyle bir durum söz konusu. Brezilya'da iPhone isim hakkına yerli bir marka sahibi olduğu için iPhone'un popülerliğinden de yola çıkarak kendine bir Android telefon yapmış. Evet. 3.7 inç büyüklüğünde. Android 2.3.4 işletim sistemini kullanan.
Sürünüyor.
Yani sürünüyor ama sürümden kazanayım derdiyle sürünüyor. Çünkü hani ucuza bir telefon yapayım, hemen satayım da biraz para kazanayım mantığında çıkmış bir telefon bu Gradient iPhone. Ancak şu anda dünyanın her yerinde Samsung'la hukuksal mücadeleye giren Apple'ın bu konuda elleri sıkışmış durumda yani. Bir şey yapamıyor, bir girişimde bulunamıyor çünkü isim hakkını almış durumda.
Bir de yerel kanunlar bu noktada çok önemli. Senin de bildiğin gibi biz yıllarca ülkemizde de benzer sıkıntılar yaşadık. Hani dünyaca ünlü üreticilerin ürünleri, AMD olsun, Elsa olsun, yıllarca isim hakları başkalarına ait diye ülkemize gelemedi, sokamadılar, bir sürü sıkıntı yaşadılar.
Yani yıllar önce hani sektörü yakından takip edenler bilir, AMD işlemcilerinin Türkiye'ye girişi yasaktı. Doğrularla gizli gizli Türkiye'ye getirip satmaya çalışırlardı. Çünkü AMD ismini birisi almış, tescil
edilmiş. Adam AMD adında tencere üretiyor. Hani alakası yok belki ama ismini almış. Firma ülkeye girip satmaya çalışıyor. Adam orada sıkıntı yaratıyor veya dünyaca binlerce dolar, 10 binlerce, 100 binlerce dolar belki para istiyor. Firma da belki şey yapamıyor, onu ödemek istemiyor. Sonuçta dünyanın her yerinde adam AMD isminde işlemci satıyor. Türkiye'ye geliyorsun, hani tencere, tava neyse artık.
Hatta bunu hani hatırlayanlar olacaktır, yine zamanda sanatçıların isimlerinin domainini alıyorlardı. Örneğin hani ibrahimtatlıses.com mesela. Daha sonra bunu sanatçıya satmaya çalışıyorlardı. Evet. Sonra yasal düzenlemelerle bunu aslında ismin sahibi olan kişinin lehine çevirdiler. Yani hemen bir dava açarak bunu belki yeniden elde etme şansı sundular. Ancak ticari anlamda böyle bir sorun söz konusu. Hani hala bakıldığında Türkiye'de iPhone 4 tasarımına sahip olan ya da Nokia'nın telefonlarını kullanan Çin yapımı telefonların ulu orta satıldığını, çeşitli böyle e-ticaret televizyon kanallarında, shopping kanallarında bunların açık bir şekilde satıldığını da görmekteyiz. Yani bunlar yasal olarak takip edilirse belki bambaşka noktalara gidebilir olay, ama ticari anlamda her ülkenin kendi politikası var, her ülkenin yerel kendi takip ettiği yerel kanunları var. Yani Brezilya için konuşmak gerekirse şu an için Apple'ın yapabileceği bir şey yok. Adamlar iPhone isminde telefon satmayı sürdürüyorlar. Biz de en farklı iPhone'u bu şekilde görmüş, duymuş olduk.
Evet.
Evet, bu haberimizle birlikte mobilite programının bir kez daha sonuna geldik. Şu an altlarda zaten hem Ender'in hem de benim Twitter adresimizi görebiliyorsunuz. Hem Twitter'dan hem de videonun altındaki yorum kısmından bize sorularınızı ulaştırabilir ya da bir sonraki programda hangi konuda görmek istediğinizi paylaşabilirsiniz. Emin olun biz bu yorumları takip ediyoruz ve bu yorumlar çerçevesinde programımızı şekillendirmeye çalışıyor, gayret ediyoruz. Hani hatamız olduysa, sürçülisan isek affola. Bizden bu programlık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni bir programla görüşene dek şimdilik hoşçakalın.
Hoşçakalın.